Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Biz gitsek daha az ya ileri. Omami, soyami.
Kobra 1'cim hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra 2'cim, nasılsın?
İyi diyelim, iyi olalım değil. Bugün iyiyim. Gülşen'imizin yeni şarkısına ve klibine bayıldım.
Ben de öyle lollipop gibiyim bugün.
Gerçekten. Ülkemizin zaten bütün gündemi Gülşen biliyorsun. Yaralarımızı saracak, bize iyi gelecek diyorum.
Madem o kadar çok konuşmak istiyorsunuz beni, aha da size konuşulacak doğru düzgün bir şey olsun demiş Queen'cimiz ve muhteşem bir video, çok eğlenceli bir şarkıyla gündemimizde ilk sırayı almayı başardı kendisi. Ya kesinlikle. Açılışı onunla yaptık yani. Daha ne gündem, ne gündem bile değil yani.
Daha ne yapalım? Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatıp gündemimize girelim o zaman. Twitter'ımız Kobra Pod, Instagram'ımız Kobra Kobra Podcast. Ama hepsinden de önemlisi bir Kreasus hesabımız var. Bize o hesaptan 20 lira gibi cüzi miktarlarla bile destek olabilirsiniz. Desteklerinizi, takiplerinizi bekliyoruz.
Memlekette 20 liraya ne kaldı ki zaten diyoruz. Kobra Kobra'ya bari bir 20 lira ateşleyelim diyoruz.
Yani fişekleyelim diyoruz.
Fişekleyelim diyoruz Nevşin'in deyimiyle.
Gündemimize geçiyoruz.
Şimdi tabii Gülşen'le açtık, biraz bahsedelim. Şarkıyı beğendik biz ama muhtemelen bu hafta bu konuyla hiç alakası olmayan yüzlerce birey tarafından çok konuşulacağı için haftaya o konuşulanları konuşmayı tercih kesinlikle ederiz diye düşünüyoruz.
Bu arada.
Çünkü yani biz Queen'in her şeyini çok beğendik. Gerçekten maşallah, kostümleri, renkler, her şey de çok güzeldi yani.
Kesinlikle katılıyorum.
Ağzında sakızını alıp böyle milleti çatlatmaya gelmiş. Oh!
Oh, şimdi bakalım söylemezsem olmaz arenası falan konuşmaya başlar klibi. Bir yarın olsun, onlar konuşsun. Biz de haftaya milletin neler dediğini, köşe yazıları yazılır çok değerli kalemler tarafından. Haftaya hepsini bir değerlendiririz diye düşünüyorum. Çok doğru söyledin.
Madem köşe yazıları yazılır dedin, gidelim o köşe yazısına.
Gidelim
sanata, sepete meraklı köşe yazarlarımızla başlayalım.
Hadi başlayalım.
Yani. Biliyorsun sanata, sepete meraklı artık köşe yazarlarımız. Niye ise hiçbir bilgileri olmadığı konularda kimsenin merak etmedikleri fikirleri yazma gereği duyuyorlar. Biz de konuşuyoruz ister istemez.
Onların da başında tabii ki Ahmet Hakan geliyor. Çok değerli kalemini her gün her gün başında olduğu Hürriyet gazetesinden bizlere paylaşıyor.
Bu hafta da Türkiye'nin gündemlerinden birisi biliyorsun ki Netflix yapımı Pere Palas'ta Gece Yarısı dizisiydi. Biz de izledik, üstüne konuşacağız ama tabii. Öncelikle Ahmet Bey'in Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi başlıklı yazısından birinci sebebi olarak
çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor.
İkinci sebep olarak
büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor.
3.
Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor.
4.
Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda.
5.
Hiç bitmeyen, tükenmeyen bir yapmacıklık var oyunculuğunda.
1 ile 5 aynı şeyi söylemiyor mu? Bu şey gibi hocayı kandırmak gibi sınavda yaparsın ya öyle.
Tabii
5.
aynı cümleyi, aynı cümleyi bir daha yazarsın. Değiştirip. Şimdi ona verilen belli bir sayfa var. Orayı doldurmak zorunda çünkü beyefendi. Diğer değerli fikirlerini bir sonraki güne saklamış çünkü. O boşluğu
anladım.
Şey yapmayayım demiş.
İdareli kullanmış.
İdareli kullanmış.
Ne güzel. Bunun üzerine Hazal Kaya Instagram hesabına
senin fikrin ne önemi var vasat herif
diye bir yazı paylaştı. Ve açıklamasında
zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadını nasıl doğal canlandırabilirim? Beğenmemiş olabilirsiniz. Ama bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yerine gelince susanlar hiç yapamaz.
Zehir zemberek bir açıklama. Hak edilmiş de bir açıklama.
Yani ki Ahmet Bey de gayet doğru kabul etmiş yani vasat herifin Hazal Kaya'ya cevabı diye yazmış, üstüne kibarca alınmış yani ortaya konan lafı.
Aynı yazısında sadece Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefret etmediğini de söyleyerek nefret ettiği diğer şeylerin büyük bir listesini yayınlamış.
Pırasadan nefret ederim. Şık şıkırdım giyinmişken birden bastıran yağmura maruz kalmaktan nefret ederim.
Canım ona da şemsiyesini taşıyacak bir polis verirler. Niye nefret ediyor
yani,
şık şıkırdım?
Yani istemesi yeterli.
Yani... Şık şıkırdım giyinmişken bastığın yağmurdan niye yani maruz kalmaz artık zannetmiyorum.
Sözlükler şöyle tanımlar. Bir kimseye bir şeye karşı duyulan çok olumsuz duygu. Ne var bu kadar zıvanadan çıkacak anlamadım ki.
Yani bir nefret söylemini içinde nefret kelimesi geçirerek yapmak kadar primitif bir şeyi bile anlayamaması Ahmet Hakan Bey'in çok üzücü.
Gerçekten çok üzücü. Yani beğenmememin sebebi deseydim bu kadar konuşulmayacaktı bu
yazı. Aynen öyle.
Demiş, kendisi de farkında bu arada. Ki ama zaten hep konuştuğumuz gibi kendisi kendinden bahsettirmeyi o kadar iyi biliyor ki yani, evet. Ve her seferinde bunu başarıyor kendisi. Ben o yüzden bir tebrik edelim yani.
Özkök gibi Ahmet Bey de kendinden bahsettirmeyi başarıyor. Ama gelelim şu Pera Palas'ı bir konuşalım ya. Ahmet Bey'in pırasasını geçelim yani.
Konuşalım konuşalım. Şimdi belki bazı yavru kobralarımız bana kızacaklar ama ben Ahmet Bey'in çok da haksız olduğunu düşünmüyorum yazısında. Hazal Kaya'nın performansı gerçekten göz dolduran bir performans değil. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak da gerekiyor.
Yani haksız bulduğum için söylemiyorum bunu ama farklı bir perspektif katmak için şunu söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Hazal Kaya ne yapsın? Karakterin yaptığı şeyler, söylediği şeyler, o davranışları, tutumları o kadar inandırıcı değil, o kadar gerçek değil ki karakter. Yani Hazal Kaya bunu nasıl doğal oynasın veya gözüne yüzüne ifade yükleyerek oynasın?
%100 katılıyorum bu arada. Yani senaryo o kadar kötü ki bence Nicole Kidman da gelse oynayamazdı yani.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani geçmişe gidiyor. Geçmişte olduğunun farkına varıyor. Ona rağmen gidip İngiliz subaylarının karşısına geçip Mustafa Kemal size böyle böyle yapacak diyor. Sonra diyor ki nasıl anladılar ya? Neden suikast yapıyorlar ya? Hadi bakalım kurtaralım falan.
Bütün bunların üstüne Atatürk'ü kullanımından da biraz bahsedelim istersen dizinin. Yani yabancılara hiçbir anlam ifade etmeyen, hiçbir değil derinliği olmayan, içeriği doldurulmamış sahneler.
Evet, çok doğru söylüyorsun. Yani o mesela Atatürk'e sarılma sahnesi o son finalde. Yani benim için çok anlamlı bir sahneydi. Benim gözlerim doldu. Çok duygulandım izlerken gerçekten. Ve herkes için bu geçerlidir diye düşünüyorum pek çok kişi için. Ama bu Türkiye'de doğmuş büyümüş çocuklar için anlam ifade eden bir şey. Demek istediğim o sahneye senin de dediğin gibi yani Atatürk'ü hiç tanımayan birisini, bir yabancının izlerken anlayabileceği, onun için anlam ifade edebilecek hiçbir şey yoktu. Dizide işte Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi başlatacağı ve bunu kazanacağı, bir ülke kuracağı anlatılıyor. Ama onun dışında aslında Hazal Kaya'nın oynadığı karakterin çok kişisel de minnet borcu var Atatürk'e. Bir kadın olarak, tek başına bir kadın olarak işte kendini geliştirebilmiş, kendini var edebilmiş bir iş güç sahibi, ayaklarının üzerinde duruyor, seçme seçilme hakkı var falan, anlatabiliyor muyum? Yani o eşitlik, kadın erkek eşitliğine çok önem veren bir lider Atatürk falan. Bunların hiçbiri anlatılmaksızın o sarılma sahnesini görmek, dediğim gibi sadece hani Atatürk'ü tanıyan, bilen, Türkiye'de doğmuş büyümüş insanlar için bir şey anlam ifade edecek. Diğer izleyenler için evet tamam yani ülkesini kurtaracak komutana sarılıyor noktasında kalacak diye bir eleştiride bulundum o sahneyle ilgili ben de.
O bir bisküvi reklamı da olabilirdi o sahne yani.
Aynen öyle. 2 yılı seneye alsın yapsın aynısını ya. Yani.
Aynen. Tork'u reklamıymışçasına izleyelim.
Aynen öyle.
Ziraat Bankası reklamıymışçasına.
Aynen öyle. Gerçekten öyle bir sahneydi. Yani madem bu kadar güzel, büyük bir prodüksiyon yapıyorsunuz. Bence prodüksiyon çok iyiydi. Okey. Mekanlar, sahneler. Birazcık da keşke İstanbul'un bir sokaklarında böyle bir gezseydik. Yani son sahnede bir tek hani Galata'dan Karaköy'e indik. O da çok az, çok kısa. Mesela ilk bölümde o Hazal Kaya'nın karakterinin eve giderken ki o sahne, o sekans ne lüzumsuzdu ya. Bir tarafta deniz, bir tarafta yeşillik, bomboş bir yolda gittiler. Azıcık 1919'da olduğumuzu hissettirecek bir
konak manak bir şey.
Bir şey yani, anlatabiliyor muyum? Bir yanından geçen bir atlı bir şey falan görmek istedim yani ben ama ne yazık ki göremedim.
O atmosfere biraz daha sokabilirdi sanki.
Aynen öyle ve yeşil ekranların yani çok yeşil ekrandı yeşil ekranlar. Yani çok hissettirdi kendisini ne yazık ki.
O Netflix'in genel problemi ama.
Sütlü Ceset'i çok iyiydi mesela. Onu beğendim, Sütlüce'de yürüme sahnesini. Gayet hoş yapılmış, verilmiş o dip bitişik nizam, ahşap evler falan. Pera ile Sütlüce ayrımı da, o ayrımın da gösterilmesi, görünmesi çok hoş, çok güzeldi. Ama dediğim gibi yani ben biraz daha İstanbul görmek isterdim.
Bir de senin sanata bir eleştirin vardı. Kıyafetlerin mütemadiyen ütülü olmasına.
Evet, evet. Yani hadi zengin tırnak içinde veya üst sınıf kişilerin giydikleri kıyafetleri anlıyorum da ya mesela Ahmet abi yani bok çukurlarında süründü adam. Kanalizasyonlarından çıktı, boklar akıyor üstünden. Ceketinde bir tane kırışık yok adam. İnanamazsın.
Ceket yani. Askıdayken bok sürülmüş.
Gibi evet ya. Bok sürüldükten sonra böyle şey geçmiştir. Buharlı ütü geçmişler üstünden. Buhar geçmişler yani. O Peride'nin babası konakta ipek bir gecelikle, öyle bir şey var mıydı o dönem bilmiyorum ama çok komik görünüyor yani adam. Yere kadar ipek bir elbise, entari. Yataktan kalkmış. Bir tane mi kırışık olmaz o elbisenin üstünde yani.
İnanılmaz.
Ya havada asılı mı uyudun şey gibi, Dudu Peri gibi yani. Mümkün değil ya öyle bir şey. Adam merdivenlerden iniyor şey gibi, astrolist gibi uçuşuyor etektir. Bir otur kalk her yeri kırışır o elbisenin yani.
Çok havalı ama ben de öyle bir gece entarisi isterdim kendime.
Yapalım sana, diktirelim.
Diktirelim bir tane.
İnanılmaz yani, insanlar savaşıyor bilmem ne. Depolarda bilmem nereler. Abi çıkıyorlar gıcır gıcır, üstleri başları suratları yanılmış. Kıyafetler gıcır gıcır. Bir de o Pera Palas neymiş öyle arkadaşım? Yol geçen hanımı elini sallayan giriyor. Hele 1919'da. Dimitris'i bilmem nesi. O Dimitri dediğin pislik içinde bir adam. Sigarasını eliyle söndüren bir tip elini kolunu sallayarak giriyor Pera Palas'a. Böyle miymiş yani gerçekten o dönemde?
Bir tane de kime geldin, nereye gittin diyen yok.
Yok kapıda kimse. Hazal'ın karakteri gidiyor oraya kot pantolonla. Hiç kimse de kızım sen bu ne geçirdin kıçına diye sormamış ona yani. İki kişi bakıyor merdivenlerde kafasını çevirip, geri kalan herkes etrafı izliyor.
İmkanı yok.
İmkanı yok. Herkesin kafasının ona dönmesi lazımdı orada.
Düşünsene biz 1919'dayız, kot pantolonlu birini görüyoruz sen.
Yani.
Paçalarına yapıştırdık ne bu diye.
Ne bu diye ya. Nereden buldun bunu? Bu kumaş ne? Nereden çıktı bu? Bir de kadın pantolonla. Dans sahnelerinde, toplu sahnelerde tulumlu kadınlar gördük ya, pantolonlu tulumlu. 1919'da.
Biraz daha özenilebilirdi. Yine yetmez ama evet'e geldik işte, görüyorsun değil mi?
Çok özenilmiş. Biraz daha dikkat edilebilirdi. Anlatabiliyor muyum? Biraz daha üzerine düşünülebilirdi. Yani böyle... Ya o ütüyü yapan kişinin böyle can sıkıntısından bari ütü yapmaktan bıkmış olarak dönüp abi bu insanların eşyalarının birazcık da kırışık olması gerekmez mi diye söylemesi gerekirdi yani.
Hepsinden önce bir senaryo yazılması gerekirdi ama
ya,
tabii.
Ya tabii. O şartmış.
O şartmış.
Senaryosu zor çünkü o işler yani zor. Gördüğün gibi böyle bir şey çıkıyor ortaya.
Neyse, emeği geçenleri tebrikler. Şimdi buradan da Ahmet Bey'le aynı fikirlerde olduğumuzu düşünmesin yavru kobralarımız.
Tabii ki canım, biz nefret falan etmedik. Gayet duygulandık izlerken. Hoşumuza gitti. Keyifli bir yapımdı. Sadece kobralık yapıyoruz burada. Beğenmediğimiz yönlerini, ufak tefek detaylarını
söylüyoruz. Yani.
Bir de böyle şeyler, bu tarz işte ütüydü bilmem neydi gibi detaylar çok güzel, çok başarılı yapımlarda dikkat çeker zaten. Anlatabiliyor muyum?
Tabii. Bu da çok müthiş başarılı bir yapım olduğu için dikkatimizi çekti.
Yani evet, o aradaki küçük o olmamışlıklar, o detay, en azından görselden bahsediyorum. Senaryo kısmından, hikaye kısmından bahsetmiyorum. En azından görseldeki bir başarısızlıkların dikkat çekmesinin sebebi o. Çünkü geri kalan kısmı çok iyi yani. Ama işte böyle ufak tefek hatalar daha çok dikkat çeker oluyor öyle olunca. Bir de şunu eklemeden geçemeyeceğim. Ya nasıl 1919'muş o? 1919'da güneş batmıyor mu ya? Yani Pera Palas'ta nerede? Bütün iç mekanlarda bembeyaz, camların hepsinden bembeyaz ışık giriyor. Gün ışığı yani o.
Gece gündüz.
Dışarı bir çıkıyorsun, gece yarısı dışarıda. Gece gündüz mekanlar ama gün ışığıyla aydınlanıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey?
Her yer makarna reklamı gibi cayır cayır evlerin
evet,
içinde.
Evet, o ilk sahnede gerçekten şey diyorum, gündüz balosu falan mı yapılıyormuş o dönemde? Gündüz balosu mu bu falan dedim böyle yani. Çünkü bembeyaz camlar. Aa, kız dışarı bir çıktı, kör karanlık dışarısı.
O şey gibi, bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı yayınları gibi.
Evet. O dönem de öyleymiş.
O dönem de öyleymiş.
Şey gibi, beyaz geceler yaşanıyormuş İstanbul'da, Rusya'daki gibi. Bu hafta senin çok sevdiğin anketlerden de bahsetmeden olmaz. Hayatım, bir anket yapılmış ki...
Evlere şenlik.
Evlere şenlik gündemi aldı götürdü.
Gezici araştırmanın yaptığı halkın siyaset dışında en çok güven duyduğu isimler araştırması yapılmış.
Birinci sırada Balmumu heykeliyle Uğur Dündar yer alıyor.
İkinci sırada her masanın aranan ismi Haluk Levent yer alıyor.
Üçüncü sırada televizyon savcısı Müge Anlı.
Kanlı Niger.
Kanlı Niger. Niger Kanlı.
Dördüncü sırada Özgür Demirtaş yer alıyor.
Beşinci sırada sabahların vazgeçilmez ismi İsmail Küçükkaya yer alıyor.
Yani tek işi haber sunmak olan bir insana niye güveniyor bizim halkımız?
Anlamıyorum.
Haber yani. Aktarıyor yani. Önünde yazılı olan metni aktarıyor.
Aşkım.
Programın editörüne güven duyulması gerekiyor o zaman İsmail Bey yerine.
Sevgili Kobra 2'ci Müge Anlı'ya niye duyuluyor? Dur daha geleceğimiz çok isim var. 6. sıradayız daha.
6. sırada çok sürpriz bir isim var. İnanamıyorum. Çok sevgili yazarlarımızdan, usta kalemlerimizden, sihirli kalemlerimizden biri.
Ahmet Hakan.
Evet.
7. sırada flash haberciliğin anında... Haberciliğin, canlı yayınların, canlı görüşmelerin bir numaralı ismi Hande Fırat var. Tabii
kesinlikle.
Ki.
Daha üst sıralarda olmalıydı.
Bence de. Yani benim başıma bir iş gelse ilk arayacağım isimlerden birisi olur Hande Hanım. Hemen.
Benim de ilk beşimde olur.
Evet.
8. sırada Fatih Altaylı var.
Onun nesine güveniyorlar acaba?
O da İlber Ortaylı ile arkadaşlığı yok.
Diye.
Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.
9. sırada Profesör Doktor Ersan Şen var. Yani kendisi ceza hukukçusu. Hukukçulara güvenilen bir memlekette olmak tabii mutlu etti beni ama 9. sırada kendisi.
Yani. 10. sırada İlber Ortaylı var. Fatih Altaylı'nın arkadaşı.
İşte diye o da... 11. sırada Yılmaz Özdil var. Halbuki de Yılmaz Özdil gerçekten ciddi kitaplarını millete binlerce liraya gagalamış. Asla da güvenilmeyecek bir isim bana kalırsa
bana
yani. Kalırsa
köşe yazı yazmaya bile üşenen bir
üşenen bir insan yani.
Yani kime ne gibi bir teminat vermiş olabilir gerçekten bilmiyorum.
Hocası Uğur Dündar'ı bile sattı ya adam. Bu arada. Yani nesine güveniyorsunuz bilemedim açıkçası. 12. sırada tartışma programlarının yine sesi çok yükselen kişilerinden İsmail Saymaz var.
Evet, o da kadrolu tartışmacı.
Evet öyle. Ersan Şen gibi, o da onlardan. Özgür Demirtaş da öyle.
13. sırada Saygı Öztürk var. Kendisini hiç tanımıyorum.
Ben de tanımıyorum.
Vallahi tanıyıp güvenmiş millet.
Ama ben şu an bakıyorum bu 15'li aralarında benim en güveneceğim isim oldu. Tanımadığım için Saygı Bey. Yani diğerlerindense hiç tanımadığım birine güvenirim, öyle söyleyeyim yani. 14. sırada Deniz Zeyrek var. O da tartışma programlarının kadrolarından ama en önemlisi.
En önemlisi.
Bizim için 15. sıradaki isim.
Yani en güvenilirim.
En güvenilirim.
Gerçekten. Fikir adamı. Teknokalem.
Teknokalem. Uzay insanı, uzay bilimcisi, geleceği, yani humanoid üstü bir birey. Geliyor Abdurrahman Dilipak. Kendisini halkın siyaset dışında en çok güven duyduğu isimler arasında görmekten çok mutlu olduk. Ama keşke 15. değil de 1. sırada olsaydı.
Keşke. Kendisine bizim kadar güvenen milyonlar varmış demek ki. Ben Aynen çok mutlu oldum.
Halkımız da insana güvenmeyi ne kadar açmış ki oğlunun beynine İngilizce yüklettiğini iddia eden birine güvenmeyi tercih etmiş gerçekten. Yani bravo. Ne diyeyim daha?
Ama Abdurrahman Bey de güvenilmeyecek biri değil.
Değil
yani.
Canım.
Keşke bizim beynimize de yükletse bir şeyler. Bir 8 Mart'ı daha geride bıraktık Kobra Bircim ve feminist gece yürüyüşü yapılmak istendi. Ve tabii ki bu yürüyüşe izin verilmeyeceği açıklandı. İzin olsun olmasın, kadınlar 8 Mart günü sokaklarda olacak dendi ve sokaklarda da oldu.
Ama tabii ki Taksim'de yapılacak olan gece yürüyüşünde sıra servilerde, İstiklal Caddesi'nde ve bu caddeye çıkan ara sokaklar kapatıldı. Cihangir'de yine ara sokakların tamamı polis barikatlarıyla kapatıldı. Yani aslında yapılamadı ya, gece yürüyüşü yapıldı sayılıyor mu? Yapılamadı bence.
Yani yapılabildiği kadar yapıldı.
Çok üzücü manzaralar yaşandı. 47 tane kadın gözaltına alındı. Onun dışında bu sadece bildiğimiz sayılar bu arada.
Tabii.
Daha bilmediğimiz bir sürü. Ama tabii biliyorsun ki kobralar cinsiyet eşitliğinden de değil, cinsiyetsiz toplumdan yanalar hayatım. Artık yani onu da geçtik. O da 20. yüzyılın düşüncesiydi, cinsiyet eşitliği denen şey. Çünkü zaten kadın erkek eşitliği cümlesini kurduğun anda, kadın ve erkek diye ayırdığın an zaten ayrımı ve ayrıştırmacılığa başlamış oluyorsun. O yüzden en güzeli cinsiyetsiz toplum. Bireysel cinsel kimlik atamalarından uzak ve bunların insanları alakadar etmediği, özellikle de toplumu, devleti ve resmi kuruluşları alakadar etmediği ve 8 Mart'larda herkesin hep birlikte gece yürüyüşü yapabildiği günler görürüz inşallah.
Umuyorum. Tabii 8 Mart'la ilgili konuşmak isteyen de çoktu bu hafta. Bakan Nebati bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapmaz olaydı.
Açıkça söyleyeyim. Allah bizi erkek, sizi kadın olarak yarattı. Kadına ağır iş, kadının eline kazma kürek iş makinesi yakışmıyor.
Demiş.
Her zaman söylüyoruz bunu. Bir kere daha söylemekte fayda görüyorum gene de. Bu siyasetçilerimizi ve hatta bütün erkekleri kadınların neresine ne yakışıyor konusunda fikir beyan etmekten men etmek istiyorum ben açıkçası.
Kesinlikle. Yani dediğin gibi daha önce pek çok kez söyledik ama yeterli olmuyor
yani
demek ki.
Yani üstüne bu yakışıyor, eline bu yakışıyor, yüzüne bu yakışıyor falan.
Bırak da ona kadınlar karar versin.
Aynen
eline,
öyle.
Eline neyin yakıştığını bırak kendisi karar versin.
Herkes eline neyin yakıştığına kendisi karar verir. Kimse karışamaz diyelim.
Diyelim.
İsteyen kazma tutar, isteyen kürek.
Yani bu sırada dolar 15 lirayı falan geçti. Bilmiyorum, belki kendisinin ilgilenecek başka işleri vardır.
Değil mi? Değil yani. Mi? Yani hani milletin küreğinden kazmasından alakadar olacağına gerçekten hani maliyeden ve ekonomiden mi alakadar olsa diye gerçekten insan bir düşünüyor.
Sayın Kılıçdaroğlu da bir açıklama yapmış.
Mutlaka Türkiye'ye demokrasi gelecektir. Mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir.
Demiş. Yani Kemal Bey'in bu böyle kendinden emin geliyor gelmekte olan tavrı bana şey geliyor. Naif ve komik. Yani Türkiye'ye demokrasi elbet gelecektir falan. Abi yani nasıl gelecek ama onu bir anlatsan mı hani? Bir belge yayınladınız bilmem kaç sayfa diye. Nedir yani ne geliyor Türkiye'ye gerçek? Bu işte Kılıçdaroğlu da öyle çok çatı şeyler söylüyor. Kim geliyor diyorsun, geliyor gelmekte olan. Kim Cumhurbaşkanı adayı olacak diyorsun. Bu 6 kişiden biri olacak diyor.
Sürpriz.
Sürpriz sürpriz sürpriz aşkım yani.
Yani bakalım ne kim olursa artık.
Bir de Temel Karamollaoğlu oluyor. Yaşlı birey diye, akil insan, aramızdaki en büyüğünü seçtik diye onu görsen sonra olacakları yani.
Neyse ağzına hayra aç diyorum.
Hani, kim olsun, Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener mi? Yani Babacan mı olsun, Davutoğlu mu olsun? Kim, Demokrat Parti'ninkini yapsınlar. Oyuncağızımın sesini bile duymadık daha. İki kelime konuşturmadılar ona.
Belki biraz daha yakından tanırız bu vesileyle.
Sırf masasında biraz daha sağa yatsın diye oturtuyorlar onu masaya yani. Hazır sağ demişken, siyaset demişken Çiller dönüyormuş siyasete.
Evet.
Gözümüz aydın. Nereye evet. Oy vereceğimiz belli oldu. Yani kararsızlık kobralar olarak Çiller'in siyasete döndüğünü öğrenmemizle birlikte kararımızı verdik. Çiller bir ikondur, bir ekoldür yani bana kalırsa siyasette.
Ve bir ikon olarak da kalmalı mıdır acaba?
Yok yok, dönsün aktif siyasete. Bir o eksik çünkü.
Bir o eksik.
Bir o eksik. Retro. Ya. Aynen öyle. Bir Çillerler bir Özallar eksik bu siyasetin içinde şu anki atmosferde. Gerçekten Özallardan da birisi çıksın gelsin azıcık el atsınlar bu işe iyice.
Bence Muzan'ı da istiyorum. O eksik. Esas o eksik.
Esas o eksik.
O altılı masada o eksik de
Paris'ten bir iPad koysalardı bununla katılsaydı Paris'teki evinden.
Tansu Çiller bir açıklama da yapmış bu hafta.
Koalisyonlar darbelerden beterdir. Koalisyon Türkiye'yi bitirir. Ben durup dururken siyasi manşet olsun diye bunu milletin önünde umut diye koyarsanız bu ihanettir diye boşu boşuna söylemem.
Demiş. Tansu Hanım eski günlerdeki performansını koruyormuş gerçekten. Gaflarıyla ve biliyorsun o akıl almaz açıklamalarıyla meşhurdu. 24 Nisan kararlarıyla meşhurdu. Takşak paşalarıyla meşhurdu. Dediğim gibi bu dönemde eksik karakterlerden biri. Şey gibi kurt puslu havayı sever, Çiller de böyle ortam sever yani. Tam onluk. Bu arada da şu anda olan ne ki? MHP ile AK Parti arasındaki?
Bu arada.
Nedir yani şu anda? İktidarı ortak paylaşmıyorlar mı? Bir koalisyon halinde değiller mi? Bacımın bıngıldağını özledim ben, dönsün. Biz de tacı muhalefet olarak hazırız burada biliyorsun. Tayyatim etmiş bir muhalefet var karşısında.
Bir aydır tutuklu olan Sedef Kabaş biliyorsun ki tahliye edildi.
2 yıl 4 ay hapis cezası alan Sedef Kabaş hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilerek serbest bırakıldı.
Kendisi açıklamalar da yaptı. Söylediğimden geri dönmüyorum dedi. Ben bir atasözü paylaştım. Hiç kimseyi de hedef göstermedim. Üzerinde de hiç kimseden bahsetmedim zaten. Ne önünde ne arkasında hiç kimsenin ismi yok dedi.
Bir de şey demiş, o da ilginç, bir IŞİD militanı olsaydım veya işte Fethullah Gülen'le fotoğrafım olsaydı bu yargı sürecinden bile geçmezdim.
Hakim de kısa kes kızım ne istiyorsan aynen,
onu söyle demiş ve yollamış yani. Hadi uzatma propaganda yapma burada demiş, göndermiş.
Eto geçmiş olsun diyelim Sedef Hanım'a. Ama şu da ilginçtir ki bir atasözü yüzünden biliyorsun Sedef Hanım'ın başına bu geldi.
Demek ki atasözleri söylerken dikkat edeceğiz bundan sonra.
Sevgili Cumhurbaşkanımız da biliyorsun şiir konusunda başına bu gelmişti. Biraz daha hassasiyet gösterebilirdi bence Sedef Hanım'a karşı.
Diyorsun.
Tabii.
Gösterdi ki saldı hayatım. Bir aylık tutukluluk nedir? Yani Osman Kavala kaç tabii. yıldır tutuklu? Demirtaş kaç yıldır tutuklu? Derken Kılıçdaroğlu'nun da dikkatini çekmiş olacak ki bu konuyla ilgili bir yorum yapma gereği duymuş. Demiş ki
Demirtaş'ı da Kavala'yı da askeri öğrencileri de gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa tamamını serbest bırakacağız.
Nasıl serbest bırakacaksınız Sayın Kemal Bey, siz de mi hakimlere telefon edeceksiniz diye sormak istiyorum kendisine. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şey demek değil yani işte haksız yere tutuklu yargılanan herkesi öyle bir adalet sistemini tekrar kuracağız, yerine getireceğiz ki hani bir hukuk sistemi, bir adalet sistemi. İnsanlar haksız yerlere tutuklanmayacaklar, haksız yerlere ceza almayacaklar demiyor. Biz diyor bunları biz salacağız diyor yani.
Evet. Yine kısa yoldan söylemiş.
Yine kısa yoldan, telefonla.
Tabii.
Bizzat Cumhurbaşkanımızın şu anda kurduğu ve yürütmekte olduğu sistemin devamında bir hareket gibi geldi bu bana yani. Hani biz serbest bırakacağız diyor çünkü.
Şimdi müjdeli haberimize geçelim bence. Çünkü haftalardır burada bu halkın en büyük problemlerinden birinin matematik olduğunu söyleyip duruyoruz.
Evet. Milli Eğitim Bakanlığı da bizi duymuş.
Milli Eğitim Bakanlığı birçok öğrencinin en çok zorlandığı ders olan matematikle ilgili yeni bir dönemi başlatıyor. İlkokuldan liseye kadar tüm kademelerde matematik dersinin daha çok sevilmesi için bir seferberlik başlatıldı.
Bir matematik için seferber olmadığımız kalmıştı, o da oldu. Gerçekten ne sevdiler bu seferberlik lafını? Hangi 19. yüzyıl lafı yani, seferberlik mi kalmış artık?
Sabah gazetesinin haberine göre öğrencilerin matematiği daha iyi anlaması için gezici müzelerden çizgi filmlere, teknolojiden el sanatlarına kadar birçok alanda çalışma yapılacak.
Matematik hayatla iç içe olacak. Her an her yerde matematik sloganıyla dersin eğlenceli bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Zaten öyle değil miydi? Her an her yerde matematik bir dönemden geçiyorduk yani. 10'u dolarla çarp, 13,5'la çarp, bir de virgüllü sayılar falan. Bunu çıkar, işte 40 yılda yaptığının 20 katının 5 yılda yapılması kaça denk geliyor?
O 350 miydi, 423 müydü?
128 milyar mıydı, 500 milyon muydu? İşte enflasyon %7 idi, 7 katı mı oluyor, 700 katı mı oluyor? Hayatımız matematik yani gerçekten. Her an, her yerde matematik. Tam olarak.
Tam olarak. Vallahi hayırlı uğurlu olsun.
Olsun. Vatana, millete ve matematiğe hayırlı uğurlu olsun.
Bakalım artık Habertürk ekranlarından matematikler doğru hesaplanacak mı?
Bakalım bakanlar, bürokratlar doğru yüzdelik hesabı öğrenebilecekler mi diyorsun?
Bakalım.
Burhan Öcal'ı gönderelim onlara. Bir iki darbuka çalsın, belki matematiği öğrenirler ritimle. İki kere iki, dört, iki kere üç, altı diye. %7 olunca 7 katı olmuyor. Olmuyor.
Hadi bakanlar, bürokratlar demişken Soylu'ya bir gidelim.
Gidelim. Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na uzay yaratığına benziyor demişti. Soylu'nun bu benzetmesi üzerine aynaya bakıp konuşuyor herhalde diyen bir vatandaş hakkında dava açıldı. Ve mahkeme beraat kararı vermiş. Bu Soylu'nun mahkemelerle arası hiçbir zaman düzelemiş.
Hiçbir zaman iyi olmadı.
Yani annesine neler söylediler, adamın ona da beraat verdiler. İnanamıyorum yani Soylu'yla alıp veremediklerine bu mahkemelerin. Yani. Hukuk okuyunca herhalde şey yapacak, camiaya girip çözmeyi düşünüyor herhalde kendisi.
Muhtemelen. Ya da hangi lafı açabilirim davaya, hangi lafı açamam, belki onları da öğrenmek istiyor olabilir. Zaten bu lafı sarf eden kendisi, anladın mı?
Evet, yani uzay yaratığını lafını söyleyen sensin hani. Bunun karşılığında biri sana aynaya bakıp konuşuyor diyerek sana uzay yaratığına benziyor diyorsa ve sen buna hakaret davası açıyorsa, senin bunu söyleme sahikin hakaret etmektir. O zaman sen en başta hakaret etmiş oluyorsun.
O zaman sana bir cezai yaptırım uygulanması lazım.
Diyemezsin Soylu'ya. Soylu çünkü biliyorsun cezai yaptırımlardan muaf bir...
bir birey. Olduğunu düşünüyormuş ama değilmiş işte, görüyorsun.
Ona laf söyleyen vatandaş muaf canım.
Aynı durumda Sayın Cumhurbaşkanımız olsaydı böyle mi olurdu?
Olmazdı tabii ki de. İşte Soylu öyle yani, yapacak bir şey yok. Soylu'ya bir kıllar niyeyse. Yani ama bence bu iyi bir şey. Yani senin karşındakileri de yargılamıyorlar. Senin yaptıklarına da hiç sesini çıkarmıyorlar. Boşver, yürü böyle yani.
Bence
biliyorsun
de.
Geçen hafta bahsetmiştik Soylu'nun legalite ve illegaliteye karşı olan heterodoks vizyonunu. O yüzden yani bence böyle iyi.
Bence de iyi.
Çok fazla kurcalamamak lazım.
Hiç niye ceza almadı diye arayıp sormamak lazım.
Lazım
ya.
Bence
Boy,
de.
Akışına bırak. Anı yaşamak
lazım. Anı yaşa, aynen.
Bak nerede diyorduk. Berat Albayrak da ortaya çıktı biliyorsun. Ve bir kitap yazmış.
Ne güzel. Herkes ülkeyi getirdiği nokta ve konularla ilgili kitap yazıyor. Harika yani. Ney? Burası çok önemliymiş kitabın adı bu arada. İkonik bir isim seçilmiş, tebrikler. Enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye kitabın adı.
Ve cuma günü satışa çıkmış. 40 lira fiyatla ön siparişi açılan kitabın tanıtımında da
Türkiye Cumhuriyeti olarak artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı. 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz.
Yani Berat Bey de kronoloji öğretilsin lütfen.
Lütfen.
Yani çünkü sürekli bir öteleme, sürekli. 2023, 2030, 2053, 2080. Aşko bizim o kadar ömrümüz yok yani. Bizim o kavşağa dönecek canımız kalmadı artık yani, kimse kusura bakmasın.
Bizim için vakit daralıyor artık.
Daralıyor, ben 2030'a kadar yok yani, ölürüm açlıktan gibi geliyor bana.
2023 dediniz, 2023 lütfen. Olarak kalsın lütfen.
Lütfen.
Lütfen.
İple çekiyorduk 2023'ü.
Aa yani. Bak, umutlarımızı, hayallerimizi suya düşürmeyin lütfen.
Bir 7 sene daha.
Hayır. Ben bekleyemem şahsen.
Ben de bekleyemem 2030'u.
Berat Bey'in dediği gibi burası çok önemli olabilir ama ben bekleyemem.
Ben de bekleyemem. Daha önemli yerler var. 2023'te bu konu kapansın artık. Kavşak mı dönüyoruz? Kambur mu atıyoruz sırtımızdan? Ne yapıyorsak? Bak, köprüyü geçmişiz.
Yani bu köprüden sonra bir asfalt yol yok mu?
Yani değil mi? Bir düz yol, bir şey. Yok mu? Yani döne döne döne döne. Başımız döndü biliyorsun.
Şimdi Sedef Kabaş tahliye oldu dedik ama korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu
Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi.
İfadeleri nedeniyle hakkında Cumhurbaşkanı hakaret davası açıldığını ve yargı sürecinde devam ettiğini yazmış köşesinde. Yani demek ki yalayarak yemedi.
Yani.
Israrak yedi.
Israrak yedi demek ki ve yalayarak yemeyi hakaret kabul etmiş.
Yani.
Olacak ki böyle bir başvuruda
bulunmuş. Yani
eğer bulunmuş.
Yalayarak yeseydi böyle bir dava açmazdı. Ama demek ki yalayarak yememiş.
Isırarak yemiş diyorsun.
Isırarak yemiş.
Sen yalayarak mı yiyorsun?
Ben bazen ısırıyorum, bazen yalıyorum.
Cem Yılmaz gibisin bugün, tebrik ediyorum seni. Geçen hafta ben öyleydim, bu hafta sen.
Ya ben bunda hakaret içeren ne var bu arada, anlayamadım yani, ciddi olarak anlayamadım.
Ben de anlayamadım tabii ki.
Hadi biraz ekonomi diyelim.
Ekonomi değil, nebati diyoruz aslında. Çünkü ekonominin konuşulacak bir tarafı kalmadı pek.
Neler demiş?
Enflasyonla mücadele timimiz hareket halinde. Kimsenin oyun oynamasına izin vermeyiz. Elbette ki küresel arzdan kaynaklı sorunlar var. Her türlü enstrümanı kullanmaya devam edeceğiz.
Ne gibi enstrümanlar acaba?
Ama kafamız şişti.
Ya!
Kafamız şişti. Biraz da sessizlik istiyoruz ya.
Enstrümansızlık istiyoruz birazcık da.
Biraz da sessizlik yani. Bu enflasyonla mücadele timi ne gibi bir hareket halinde? Ne yapıyorlar mesela?
Zincir marketlere girip çıkar bak o rafları, yağları yoksa seni burada yaşatmam diye insanları tehdit ediyorlar. Ne yapacaklar?
Evet, o videoyu ben de izledim bu
Tam hafta. Olarak işte enflasyonla mücadele timi örneği bana kalırsa.
Ya da asgari ücretle orada çalışmak zorunda kalan insanlara bir hat bildirme, bir...
Aynen öyle. Merkezden emir alan ve merkezden aldığı emiri uygulamak zorunda olan, uygulaması işinden olacak insanlara söylüyor bunu.
Sanki burada... babasının bakkalında çalışan çocuğa söylüyor
evet.
gibi.
Ki artık babasının bakkalında çalışan çocuklar kalmadı, mahalle kalmadı. Bakkalları bir şeyler. Yok artık yani öyle bir şey.
Hepsi 3 harfli artık. İBB'nin İstanbul Barometresi araştırması yapılmış biliyorsun. İstanbul'un %84'ü geçinemiyor ya da kıt kanaat geçiniyor çıkmış bu araştırmada. Araştırmaya katılanların %24'ü elektrikli ev aletlerinin kullanımını, %18'i ise aydınlatmayı azalttıklarını belirtmişler.
Çok az bir oran. Bence daha fazlası yani.
Bence de. Yani %84'ünün geçinemediğine okeyim ama elektrik tasarrufu yapanın %24 olduğuna da inanamıyorum.
Ben de inanmıyorum. Yani mutfak aleti kullanmayı bırakanlar ve aydınlatmayı azaltan çok etrafımda, ben dahil olmak üzere.
Ben dahil olmak
evet,
üzere.
Evet ve
çok.
Etrafındaki herkes yani neredeyse.
Ayçiçek yağı kıtlığı yaşandı bu hafta biliyorsun.
Yani ayçiçek yağı kıtlığı yaşanacak manipülasyonu sebebiyle ayçiçek kıtlığına benzer bir şey yaşandı aslında.
Evet, ben ne yaşandığını anlayamadım aslında Twitter'dan.
Ben anladığım kadarını anlatmaya çalışayım sana. Bu yağ üreticileriyle ilgili bir dernek mi bir şey, şu kadarlık yağ stoğumuz kaldı diye bir açıklama yaptı. Twitter'dan bir yerden.
Ukrayna'dan geliyormuş.
Ukrayna'dan geliyormuş ya. Rusya'dan geliyormuş. Bir kısmı Ukrayna'dan, bir kısmı Rusya'dan. Bu kadar stoğumuz kaldı ve devamında gelememe ihtimali var diye. Bunun üzerine tabii ki yani hıyar bitiyor deyince elinde avuç avuç tuzlarıyla koşan milletimiz hemen yağ kuyrukları oluşturdular. Ve marketlerden, bakkallardan nereden varsa litre litre yağları aldılar.
Bu kadar talep olunca da fiyatları bir anda fırladı.
Tabii.
Ve bazı internet sitelerinde 36 ay taksitle satıldı.
Çünkü herhalde yerde nakit alınamayacak kadar yüksekti fiyatı.
1000 liraydı.
Yani.
Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter'da yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlattıklarını duyurmuş.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan...
Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.
Açıklaması yaptı. Ardından Nebati Bakan'dan da tabii ki destek geldi bu açıklamaya.
Hiçbir şey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar stok var.
Dedi. Herhalde Temmuz'dan sonra yetmemesinin sebebi yağlı güreşler başlıyor Temmuz'da. O yüzden herhalde Temmuz'a kadar var.
Onu hesaba kattı mı acaba bilmiyorum.
Katmıştır. Katmıştır kesin. Her yani çok yönlülüğü ve heterodoksluğuyla bilinen bir bakanımız kesin katmıştır. Ama yine de işte o yağ fiyatları arttı ve arttığı yerde kaldı. Bir de.
Ama havuz medyası ayçiçek yağları geliyor müjdeler olsun gibi bir haberle yağın gelişini müjdelediler.
Şey gibi bir haber yaptılar. Ben de öyle anladım. Sayın Cumhurbaşkanımız araya girmiş de Rusya ve Ukrayna'da hadi gönderin siz bizim yağları bak bizi böyle yapmayın demiş gibi. De onun sayesinde geliyormuş yağlar gibi veyahut da sanki sırtına çapayı kazmayı alıp bir ayçiçek tarlasına girip böyle orayı bereketiyle böyle taçlandırıp sanki bütün ayçiçek yağının ihtiyacımızı karşılamışçasına haberler yapıldı havuz medyada dediğin gibi.
Yani böyle bir sorunumuz yoksa madem niye ayçiçek yağları geliyor müjdeler olsun deniyor. Ayçiçek yağının gelmesi niye haber değeri taşıyor yani anladın mı?
Bir de derler ya bir şeyi 40 kere söylersen olur diye yağ kuyruğu yağ kuyruğu yağ kuyruğu yağ kuyruğu dediler. Aha yağ kuyrukları işte.
Geçtiğimiz hafta Tarım Bakanımız biliyorsun görevden af talebinde bulunarak yerine yenisini...
oldu yerini yenisini bırakmıştı. Evet.
Yerine yenisini bırakmıştı. Tam olarak öyle oldu yani. Kuraklık nedeniyle 2021 yılı kotalarını dolduramayan pancar üreticileri Türk Şeker tarafından kesilen cezalara tepki gösterdiler bu hafta. Üreticiler gelecek yıl ekim yapmayı düşünmüyorlar ve demişler ki...
Bir yanda da üreten çiftçiye gönderilen cezalar artık buramıza geldi. Üretmekten vazgeçtik. Şekeri de ithal etsinler artık.
Kendisinin icraatlerinden dedik pancar üretimi için bir kotaları varmış biliyorsun. Ve bu kotayı da dolduramayanlara bir para cezası.
Allah'ın vermediği topraktaki üründen para cezası kesmek insanlara.
Çıkartacaksın diyor yani. Gerekirse
ben
zorla.
Ben ne kadar inançlı bir insanım görüyorsun.
Gerekirse zorla.
Allah'ın vermediği pancar diyor ben.
Çıkacak o pancar diyor yani. Artık şeker ithal.
Şeker ithal etsinler yani. Bir o kalmıştı. Bir onu da, ondan da ediyoruzdur ya. İthal şeker vardır zannetmiyorum.
Muhakkak
tamamını kendimizin ürettiği. Tamamını kendimizin ürettiği ne var ki zaten? Nefret söylemi dışında diyormuşum.
Bu arada. Ülkemizde her şey vardı biliyorsun bir zamanlar. Her şeyimiz yetişirdi. Her şeyimizi kendimiz üretirdik.
Aşk o yerli malı haftası vardı yani. Aklıma geldi hakikaten yani yerli malı haftası olsa ne götürürüz acaba diye. Bir okulda bir şey düzenlense yerli malı haftası.
Hiçbir şey.
Elektronik kelepçemiz var yerli. Onu götürebiliriz. Otomobilimiz var yerli. O henüz görünmüyor
karton
biliyorsun.
Etini götürebiliriz
karton etini, onun karton etini götürebiliriz. SİHA götürebiliriz. İHA götürebiliriz. Herhalde onları götüreceğiz artık.
Yani başka yani. Bir şey götüremeyiz.
Bir de fındık.
Bir de fındık.
Bir de nefret söyleme. Bu hafta çok kötü bir olay yaşandı. Bundan bahsetmek istiyorum ben. Hiçbir yerde bahsedilmedi çünkü. Bursa'da bir kadın hakim bir çocuk parkında asılı bulundu. Ve bu konu bir iki tane internet haberi yapan yer dışında ve Bursa'daki yerel medya dışında hiçbir yerde haberi bile yapılmadı bunun. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış öyle söyleniyor. Ama bunun bir intihar mı, bir cinayet mi olduğu, hangisi ise sebebinin ne olduğunun araştırılıp ortaya çıkarılmasını acilen talep ediyorum. Çünkü öyle o hakimler, savcılar kolay yetişmiyorlar. Bunu da söylemek isterim. Ve bu kadar göz ardı edilmesi, bu kadar hiç kimsenin görmemesi, duymaması çok vahim açıkçası. Ben en azından burada Kobra Kobra'dan bunu duyurmak isterim.
Çok da iyi yaparsın. Biz de bir kez daha duyurmuş olalım.
Ve Sayın Hakime başsağlığı, ailesine de sabırlar dileyelim. Buradan gencecik bir hakimimiz aramızdan ayrıldı bu hafta.
Hadi şimdi şu Rusya ve Ukrayna arasındaki son duruma bir gidelim. Neler olmuş? Geçen hafta yaptırım şölene dedik biliyorsun. Korkunç yaptırımlarla karşı karşıyalar. Ne kadar etkili oldu olmadı. Aslında biraz etkili olmaya başlamış gibi gözüküyor Putin üzerinde.
Diyorsun.
Diyorum çünkü biraz daha ılımlı ilerliyoruz açıklamasında bulunmuş.
Yani kendisi öyle bir açıklamada bulunmuş olabilir de eylemleri öyle mi diye bakmak lazım.
Tabii eylemleri öyle değil. Putin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmüş. Çernobil de dahil olmak üzere Ukrayna nükleer silah santrallerine saldırmayacaklarına dair güvence vermiş.
Ve yani bir zahmet.
Teşekkür ederiz.
Allah razı olsun bütün dünyayı tehlikeye atmadığın için yani.
Sağ ol.
Beşinci bacağımız kafamızın ortasından çıkarmadığın için sağ ol Putin yani gerçekten.
Teşekkürler gerçekten teşekkürler. Macron da demiştik sağ ol. Kapatayım.
Eyvallah kanka.
Nip kapatıyor.
Kapatıyor. Ama yeni doğan hastanelerini vurmayacağına dair garanti vermemiş olacak ki Putin. Geçtiğimiz hafta böyle bir şey yaptı.
Korkunç.
Yani Rus istihbaratının açıklamalarına göre orası bir işte askeri mühimmat toplanıyormuş bilmem neymiş öyle bir şeye dönüştürülmüş ama Ukrayna'dan bombalamanın ardından gelen görüntülerde ise tam tersi olduğu görünüyor.
Oranın bir bebek hastanesi aynen olduğu öyle. Ayan beyan ortada.
Ayan beyan yani. Ortada ve hala bu şekilde işlemeye devam ettiği de ayan beyan ortada. Yani savaş suçunun da bu kadarı Putin gerçekten yani.
Biliyorsun taraflar Antalya'da bir buluşma gerçekleştirdi Rus tarafı ve Ukrayna.
Çok müsait, çok güzel, çok akıllıca bir lokasyon seçilmiş. Rusların da Ukraynalıların da en sevdiği lokasyonlardan birisi biliyorsun ülkemizde. Sıcak denizlere indirmiş onları. Ama ben çocukken hep böyle düşünüyordum biliyor musun? Liseye gelene kadar sıcak denizlere inme lafını işte Ruslar sıcak denizlere inmek istiyor falan. Hiç ticaret bilmem ne falan aklıma gelmiyordu. Hep böyle şey.
Hani tatile gelmek
geliyorlar istiyorlar. Evet yani turistler sürekli tatile geliyor yani. Kendi toprakları olsun rahat denize girebilsinler istiyorlar zannediyordum. Bir de çünkü sıcak deniz hani bir de sürekli söylenenler. Sıcak sıcak yüzmek istiyorlar gibi düşünüyordum. Rusya'da pazar günü düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde 4300'den fazla kişi gözaltına alındı. Ukrayna işgalinden bu yana gözaltına alınan kişi sayısı 10.000'i geçti.
Korkunç.
Korkunç ama yani olağan.
Ve gözaltına alınanlara ne olduğuna dair bir bilgi de yok.
Rusya orası.
O insanlar nelerle karşı karşıyalar bunlardan haberimiz yok.
Yani dünyanın farklı ülkelerinde de gördüğümüz şeyler bunlar biliyorsun. Gözaltına alınıp sonradan haber alamadığımız insanlar. Sokak ortasında arabalara bindirip apar topar bir yerlere götürülüp sonra gündem olunca sosyal medyada alındığı yere kısırlaştırılmış kedi gibi bırakılanlar falan oluyor dünyada. Gördük yani bunları dünyanın Rusya dışındaki diğer ülkelerde de.
Dünya kötü bir yer.
Dünya kötü bir yer.
Ukrayna'da bir yasa çıkmış bu arada. Yurt dışından kendileri için savaşmaya gidenlere vatandaşlık verilecekmiş.
Hemen alalım silahlarımızı koşa koşa biliyorsun.
Fırsat bu fırsat.
Fırsat bu fırsat bu bedavaya vatandaşlık.
AB'ye de girecekler bak. Evet. Şengen ben
hiçbir derdin kalmayacak. Hiçbir derdin kalmıyor. Şuradan geçerken optikçiden birer de mavi lens yanındaki kozmetikçiden de bir sarı boya. Tamam bitti.
Edis gibi gideriz ayağa. Bahçeli de bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili.
Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasisi, yoğun telefon mesaisi, ateşkes ve barış ümitlerimizi canlı tutmaktadır. Dünya bu fırsatı kaçırmamalıdır.
Bence de kaçırmamalıdır.
Bence de kaçırmamalı.
Yani dünya Recep Tayyip Erdoğan gibi bir fırsatı asla kaçırmamalı.
Böyle aktif diplomasiyi, böyle yoğun telefon trafiğini kaçırmamalı.
Bence de. Zelenski bütün işini, gücünü bıraksın, telefonunun başında beklesin. İtalya Başbakanı'nı açmayabilir belki ama
Sayın Cumhurbaşkanımızı açıyor ve şükran duyuyor biliyorsun.
Yani zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın telefonunu açmamak kimin haddine?
Asla. Hiç kimsenin böyle bir haddi yok diye düşünüyorum.
Adeta bir barış elçisi gibi görev yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımız görüyor musun?
Gerçekten öyle. Telefon arkadaşı oldu Putin'le, Zelenski'yle.
Telekonferans yapıyorlar sürekli.
Bütün gün telefonda.
Sen kapat, sen hayır önce sen kapat diye.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ama ilgilenmesi gereken bizler varız. Onu da bu kadar meşgul etmeyin diye düşünüyorum.
Yok yok biz.
Aklı bizde kalmıştır çünkü yani.
Biz bekleriz. Tabii biz her zaman bekleriz sabırla. Sayın Cumhurbaşkanımız
işini bitirip, dönsün bize de baksın.
Çünkü başka bir dünya mümkün biliyorsun ki barışı sağlasın ondan sonra bize de bakar.
Dediğin gibi barış elçisi Sayın Cumhurbaşkanımız.
Adeta.
Ve bu barışı da sağlarsa o sağlar. Başka türlü de mümkün gözükmüyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanımız halledecek ya Sayın Cumhurbaşkanımız halledecek.
Başka bir seçenek söz konusu değil.
Değil. Asla değil. Rusya bu arada dost olmayan ülkeler adı altında bir liste yayınlamış. Listede Türkiye'miz yer almıyor.
Tabii ki.
İçimize bir su serpildi.
Açıkçası.
Putin'i düşman edinmek istemeyiz. Çünkü asla gerçekten. En son düşman edinmek isteyeceğim benim, insanlardan biri.
Benim de öyle. Deli ne yapacağı belli olmaz yani gerçekten. Bu listede ama tabii ki Amerika, Kanada, AB üye ülkeler ve adını yerini bilmediğimiz pek çok bazı ülke yer alıyor.
Onlar için de geçmiş olsun
geçmiş
diyelim.
Geçmiş olsun.
Sizin derdiniz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasisi ve yoğun telefon trafiği sayesinde kurtulduk.
Kurtulduk.
Darısı diğerlerinin başına. Ama işte onlarda böyle bir lider olmadığı için zor.
Tabii. Hele gene Amerikan lideri aptal biliyorsun.
Evet. Yani. Sayın Trump.
Deyimiyle.
Sayın Donald Bey'in deyimiyle.
Aynen.
İlginç bir yaptırım haberi geldi bu hafta. Ben açıkçası kanım dondu ve bir küçük çaplı şoka uğradım.
Facebook ve Instagram Ruslara yönelik şiddet çağrılarına geçici olarak izin vereceğini duyurdu. Ve bunları nefret söylemi olarak tanımlamaktan
vazgeçti. Korkunç.
Korkunç ya. Yani bu gerçekten hani bu şey demek istemiyorum ama hakikaten öyle. Batı'nın arayıp da bulamadığı şey yani. Rusları düşman edinelim. Haydi hep birlikte. Şey değil yani Rusya'yı, Putin'i veya işte Rus hükümetini falan değil. Bütün Rusları düşman edinelim. Haydi. Diye böyle toptancı bir mantık, toptancı bir zihniye. Yakışıyor. Yakışıyor Avrupalılara.
Hadi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim. Boş ver.
Avrupa'yı boş ver.
Boş ver.
Boş ver. Biz yüzümüzü külliyeye dönelim.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta...
Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan, onunla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Aradık ettik, hamdolsun bu adi herifi tekrar içeri almışlar.
Ya görüyor musun? Adalet bir telefon kadar uzağınızda. Ama kendi telefonunuz değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın telefonu kadar uzaklıkta belli ki.
Ama o da bize bir nefes kadar yakın.
Öyle.
O bize bir nefes kadar yakın olduğu için de adalet de bize bir nefes kadar yakın.
Yakın tabii. Bir cumhurbaşkanı bir hakimi arayıp ben senin verdiğin kararı beğenmedim diyor. Bu karar neyle ilgili olursa olsun bu arada konu dışıdır bana kalırsa.
Bana kalırsa da.
Yani ben senin kararını beğenmedim diyor. Hakim de diyor ki peki Sayın Cumhurbaşkanımız siz nasıl uygun görürseniz biz öyle karar alalım deyip bu telefon görüşmesinin ardından kararını değiştiriyor.
Ama zaten uzun zamandır böyle.
Yani Cumhurbaşkanı aratacak noktaya gelmesi zaten ayıp hakim beyin.
Bu arada.
Yani hep söylüyoruz hakimlerimizin, savcılarımızın öncelikle düşünmeleri gereken şey Cumhurbaşkanımızı memnun etmek. Sonraki düşünmeleri gereken şey ülkemizin bekası. Üçüncü sırada belki adaleti sağlamak ve insanlara hakkaniyetli yaklaşmak gelebilir üçüncü sırada ama o da belki yani.
Belki. Çok gerekirse.
Çok gerekirse.
Eğer daha ilk iki şart sağlanırsa diyorsa, Cumhurbaşkanımız tatmin oluyor mu? Oluyor.
Oluyor.
Halkımız ve ülkemizin bekası tatmin oluyor mu?
Oluyor. Ondan sonra adalet ve hukuk.
Bakalım hukuk ne diyor bu konu hakkında?
Diye.
İkisi sağlanmıyorsa gerek bile yok.
Aynen öyle. Ama telefona gerek duymaksızın çatır çatır ceza veren hakimlerimiz de var biliyorsun. Bu hafta Esra Ceyda kardeşlerden Esra kardeş.
Esra olanı.
Esra olanı. 13 yaşında bir çocuğu taciz ettiği iddiaları üzerine açılan davadan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Ne desen elinde kalır bir konu anlatabiliyor muyum? Yani dönüp de şeye bakmak lazım. 13 yaşında bir kız çocuğunun eteğini açan adama ne ceza verildi ona bakmak lazım. Ondan sonra Esra Hanım'a verilen cezanın yani böyle bir karşılaştırmalı bakmak lazım bu konuya yani.
Yani çünkü bir suç varsa suç belli. 18 yaşından küçük birisine cinsel istismarda bulunmak.
Aynen öyle.
Böyle bir suçtur.
Çocuğun cinsel istismarı, evet.
Ve bu
bir kadın tarafından işlenmesi veya bir erkek tarafından işlenmesi arasında bir ayrımı yapılmıyor kanun maddesinde. Bu çocuğun kız çocuğu olması veya erkek çocuğu olması arasında da bir ayrım yapılmıyor.
Cezası da aynı şekilde yazıyor. Aynen öyle. Kaç yılsa ne kadarsa.
Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Aynı hassasiyeti bütün tacizcilere karşı bekliyoruz.
Kesinlikle.
Adalet sisteminden. Bütün kesinlikle. Tacizcilere, tecavüzcülere ve kadın katillerine karşı da aynı hassasiyeti bekliyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha vermiş ve hakimlere bir uyarıda daha bulunmuş.
Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak.
Demiş. Oh olsun.
Oh olsun.
Alınmamalı.
Alınmamalı. Zaten o takdiri indirim sebebi böyle kravatla kıyafetle zaten olmayan bir şey de neyse öyleymiş gibi
lanse edildi
ve uygulamada da ne yazık ki öyleymiş gibi yapılıyor artık. O yüzden iyi olmuş böyle bir şeyin olması.
Bu
tabii
şey
ki.
Mi? Karar açıklanırken mesela hakimin dizilerde gördüğümüz bir şey, o yüzden soruyorum. Sanığın mahkemedeki iyi halinin de gözetilerek bilmem o. Ne orada dediği o mu yani?
Yani o işte duruşma aslında evet orada dediği o ama orada demek istediği aslında kıyafeti kravatı değil. Tam olarak işte boyun bükmesi. Yani orada yaptığı suçun farkında olup gerçekten bir pişmanlık gösterdi mi bu yargılama sürecinde? Ona bakılıyor aslında ve daha önce böyle bir suç işlemiş mi? Ve gelecekte bu suçu tekrarlama niyeti veya ihtimali var mı?
Kot tişört gitsen de fark etmiyor
yani. Tabii ki etmiyor yani orada bakılan şey o değil.
Bunu da bilgilendirmesini yapmış olalım.
Yani olması gerekeni bu arada.
Ama öyle işlemiyor.
Yani işleyenin o kadar detaylarını bilmiyorum işleyenin nasıl işlediğini ama olması gereken işte o duruşmadaki iyi hal dedikleri şey hem duruşmanın düzenine sıkıntı çıkarmaması, işte pişman görünmesi, işte yaptığı suçun farkında olması falan filan gibi şeylerin aslında öne dikkat edilmesi gerekiyor orada. Bu hafta Erdoğan doktorlara dedi ki...
Açık konuşuyorum. Varsın gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorları istihdam ederiz.
Evet, özel sektöre giden doktorlar için söyledi.
Ve yurt dışına gidenler için herhalde ikisini birlikte diye ben hatırlıyorum konuşmadan. Bir meslek, bir toplumun bir bölümü, bir kesimi bu şekilde itibarsızlaştırılır yani. Gerçekten.
Yani bunca şiddete maruz kalmalarına rağmen, bunca
zorluklar çekerek iş hayatlarını devam ettiriyor olmalarına rağmen hala verdikleri hizmeti ellerinden gelenin üstünde vermeye çalışan doktorlarımıza yani varsın gitsinler demeyi ben yakıştıramadım açıkçası.
Ben de çok yakıştıramadım. Bir sinir anına denk gelmiş gibi.
Zaten promptersiz konuşmalarından biri.
Evet.
Ve yine o dil koparma açıklaması gibi havuz medya tarafından çok da fazla dil ...dillendirilmemiş ve üstü kapatılmaya çalışılmış bir açıklama aynı zamanda.
Evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta...
Almanya'daki orkestra şefinin işine Putin'in arkadaşı diye son veriliyor. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Bunlar sapla samanı karıştırarak Ukrayna'daki masum halkın meşru mücadelesine gölge düşürmektedir.
Çok demiş. Doğru, aynı
çok
fikirdeyiz.
Çok doğru bu arada, evet gerçekten.
Aynı fikirdeyiz. Geçen hafta da söylediğimiz gibi.
Ne saçma ne anlamsız yaptırımlar bunlar yani. Daha saçmalığını gördük işte, resmen nefret söylemine izin veren günlerdeyiz yani.
Olmayacak işler yani.
Gerçekten yani Rus halkının bu savaşı istediğini veya Putin'i desteklediğini... kim neresinden çıkartıyor bilmiyorum. Facebook'un, Instagram'ın ve diğer bütün şirketlerin yaptığı bu böyle Ruslara yönelik, yani Rus vatandaşlarına yönelik yaptığı bu davranışlar, tutumları gerçekten benim de aklım almıyor yani.
Erdoğan'ın konuyla ilgili bir açıklaması daha olmuş.
Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, edebiyatına, öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları kabul etmiyoruz
demiş.
Vallahi biz de etmiyoruz. Çok
gerçekten
doğru.
Biz de etmiyoruz. Ayrıca cadı avı gibi günümüzü yansıtan bir kelime de seçmesine ayrıca şapka çıkarıyorum.
Aynen öyle, orta
Türkiye'nin
çağda.
Türkiye'nin içinde bulunduğu
dönemi, çağı hatırlatan bir benzetme olmuş gerçekten.
Muhteşem bir benzetme.
Artık Türkiye'de dünyanın.
Dünyanın.
Dünyanın, yani bu vizyonumuzu bütün dünyaya yaymayı başardık. Dünyanın içinde bulunduğu çağı belli eder bir benzetme olmuş. Tebrik edelim Sayın Cumhurbaşkanımızı.
Ve bu cadı avına bir dur diyelim. Hadi bu haftayı madem böyle toparlayıp gidelim.
Evet, bu haftalık bizden bu kadar.
Vallahi yani. Yine tadı damaklarda kalmıştır inşallah.
Öyle oluyor ya.
Öyle oluyor.
Yani ben dinlerken öyle oluyorum. Diyorum ki ay bir 10 dakika daha mı konuşsaymışız diyorum gerçekten. Haftaya görüşmek üzere.
Hepinizi öpüyoruz.
Kreasus'a girip bize destek olmayı unutmayın. Öpücükler.
Mwah. İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.